Ayrım 19. Türkiye Şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 272. Bir açıklama. Sayın Aziz Nesin, önceki gün bana Sayın Adnan Cemgil'in 19 Ağustos 1976 tarihli bir mektubunu iletti. Bunun ilk bölümünde şunlar yazılıydı. Sayın Aziz Nesin, 29 Temmuz günü Suadiye Postanesi'nden 233 numaralı alındı ve özel ulak. Gönderdiğim mektubu tam 21 gün sonra, dün 18 Ağustos, yayımlatmışsınız. Yazılarınızın birçok yerleri gibi bu da beni şaşırttı. Buradaki acayiplik sadece mektubun 3 hafta sonra yayımlanmış olması değil, yazı dizisinin 15 Ağustos günlü bölümünde bu mektuba hiç değinmeden tarafımdan altı çizilmiştir. A.K. İmzasız mektup gönderen, demiri eriten dedikodulardan, gerçekleri dile getirdiğiniz için size yöneltilen saldırılardan söz ederek üzerinde durduğumuz bir noktayı tartışıyorsunuz. Nazım'ın Otobiyografi adlı şiirindeki bir dizede yalan söyledim sözcüklerinin yalan söylemedim olduğunu üç kaynağa dayanarak ileri sürmüştüm. Siz bir kitabı kanıt olarak gösteriyor ve bunun yalan söyledim olduğunda direniyorsunuz. Dediğiniz gibi burada bir dizgi ya da alıntı yanlışı varsa düzeltilebilir elbet. Bu düzeltmeyi yaptığınızı kabul edelim. Ama bu sütunlara mektubun tümünü almaya ve tartışmalarına girmeye yetkili değiliz. Çünkü mektup Sayın Aziz Nesin'e gönderilmiştir. Yalnız bazı durumların yanlış bilinmemesi ve anlaşılmaması için bazı gerçekleri de olduğu gibi aktarmak, gerek kişi, gerekse gazete olarak kaçınılmaz görevimizdir. Sayın Adnan Cemgil'in sözünü ettiği 29 Temmuz 1976 tarihli mektup, Sayın Aziz Nesin'e değil, fakat doğrudan doğruya gazeteye ve vatandaştan vatana sütununda yayımlanmak üzere gönderilmişti. Sayın Aziz Nesin, bu mektubu hiç görmeden ve bu mektuptan bilgisi olmadan 15 Ağustos 1976 günlü Vatan'da yayımlanan bölümü yazmış ve gazeteye teslim etmiştir. Ancak bundan sonradır ki kendisiyle ilk karşılaşmamızda Sayın Adnan Cemgil'in söz konusu mektubundan bilgi sahibi olmuştur. Mektup Sayın Adnan Cemgil'in dilediği gibi vatandaştan vatana sütununda yayımlanacakken, Aziz Nesin'in yazı dizisi içinde yer almasının daha uygun olacağı görüşüne uyularak yazı dizisi içine alınmıştır. Sayın Adnan Cemgil'in mektubunun geç yayımlanmasında Aziz Nesin'in hiçbir katkısı olmadığı gibi, 15 Ağustos tarihli Vatan'da yayımlanan bölümü yazarken, Aziz Nesin'in mektuptan ve içeriğinden hiç bilgisi olmamıştır. Bu gerçeği belirtmeyi okurlarımıza, Sayın Adnan Cemgil'e ve Sayın Aziz Nesin'e karşı yerine getirilmesi gereken bir görev sayarım. Alp Kur'an. Bay Adnan Cemgil, bu yazı dizisinin kolay derlenip yazıldığını sanmayınız. Yıllar süren uzun ve yorucu çalışmalar birikiminin sonunda bunları yazıyorum. Yine de bu çalışmalar bitmemiş, sürmektedir. Nazım için topladığım belgeler, tuttuğum notlar dosyalar dolduruyor. Dikkat edilmiştir sanırım, başka kitaplara girmiş bilgileri çok gerekli olmadıkça bu yazı dizisini almıyorum. Şimdiye dek yazılmamış, açıklanmamış Nazım üstüne bilgiler veriyorum. Nice zaman sonra olursa olsun, Nazım'ın yaşam öyküsünü yazacak olan yazar, Nazım üstüne başka kitaplardaki bilgilerle bu notları birleştirerek doğru bir değerlendirme yapabilir. Nazım için anlatılmış en ayrıntılı, hatta gereksiz sanılan sözleri bile topluyorum. Bay Adnan Cemgil, belki anımsamayacaksınız ama sizin bile Nazım üzerine anlattığınız bir küçük anı Nazım Hikmet dosyalarımdan birine girmiştir. Yıllar önce bir gece bizim eve gelmiştiniz. Eşiniz Nazife Hanım ve başka konuklarımız da vardı. Nazım'dan konuşuyor, onun şiirlerini okuyorduk. Ben Nazım'a değgin anılar anlatmıştım. Siz Nazım'a değgin bir tek önemsiz anınız olduğunu söyleyerek onu anlatmıştınız. Siz evimizden gittikten sonra bu konuda her zaman yaptığım gibi anlatmış olduğunuz anıyı yazıp Nazım Hikmet dosyalarımdan birine koymuştum. O günkü notu olduğu gibi aktarıyorum. Naci Karaca'nın sahibi olduğu eski Tan gazetesinde musahhihtim. Nazım Hikmet de o gazetede magazin ve sinema yazıları yazmaktaydı. Nizamettin Nazif Tepedenlioğlu, Selami İzzet Sedes, Turhan Tan ve daha başka birçok yazar vardı. Ben ayrı bir yerde çalışırdım. Yazarlar üst katta bir odadaydılar. Gazoz, çay, kahve söylemek için hep Nazım Hikmet gider gelir, bu türlü ayak işlerini hep o koşardı. Yazarlara çay, kahve söylemek için odasından kahve ocağına inip çıkmasına, her işe koşmasına şaşardım. Bir gün bir iş için yazarlar odasına girmiştim. Nazım Hikmet yine odadakilere gazoz, çay söylemek için odadan çıkarken, şimdi kim olduğunu hatırlayamadığım odadaki yazarlardan biri, "Nazım, sen neye benziyorsun bilir misin?" dedi. Nazım sordu. "Neye?" "Her yere koşturulan genel evlerdeki miçolara." Ben bu söze kızıp parlayacak diye beklerken Nazım Hikmet gülümseyerek, "Sizin sermaye olduğunuz yerde bana da miçoluk düşer," dedi. Başka bir gün Kemal Tahir evimize geldiğinde Nazım Hikmet dosyalarından birini kendisine vermiştim. Kemal yukarıya aktardığım anıyı okuyunca kızmış, küplere binmişti. Hem Nazım'a hem Adnan Cemgil'e kızmıştı. Çünkü Kemal Tahir hiçbir yerde hiç kimseye çay gazoz söylemek için kahve ocağına koşup gideceklerden değildi. Nazım'a böyle yaptığı için, Adnan Cemgil'e bunu anlatmaya değer görüp anlattığı için kızmıştı. Bana da dolaylı olarak kendince önemsiz ve çok değersiz olan bu olayı yazmanın saçmalığını sözsüz olarak anlatmak istiyordu. Oysa Nazım'ın kişiliğinin belirtilmesi için bu ayrıntı ve gerçekten önemsiz anının bile bir yeri olacaktı onun yaşam öyküsünde. Picasso filmi. Moskova'da Picasso'nun resim çalışmasını anlatan belgesel bir film gösteriliyormuş. Nazım, bu filmi Babaev'le birlikte seyretmiş. Picasso'nun resim çalışmasını gösteren bu filmin bir yerinde şöyle bir sahne varmış. Picasso, doğadan bir bölümü tuvaline çiziyor, boyuyor. Ya da bir ölü doğa görüntüsünün resmini yapıyor. Tuvale yaptığı bu resmi oldukça doğalcı bir gerçekçilikle yapıyor. Sonra üstüne resim yaptığı tuvali ters çeviriyor. Tuvalin ters yüzüne, ön yüzüne yapılan resimden bir şeyler geçmiş oluyor. Picasso işte bunun üzerinde çalışıyor. Sonra tuvalin ters yüzündeki görüntüyü başka bir tuvale geçiriyor. Bu kez ikinci tuvalin ters yüzüne geçen görüntü üzerinde çalışıyor. Bu işlemi birkaç kez tekrarlıyor. Sonunda ilk yaptığı doğa ya da ölü doğa resmine hiç benzemeyen, onu hiç andırmayan ama yine de ondan kaynaklanan bir tablo ortaya çıkmış oluyor. Yani bu yöntemle Picasso, doğadan aldığını değiştire değiştire, onu yeniden yaratıp salt esinlendiği kaynağın öznel bir esprisini renk, çizgi, biçim olarak ortaya koyuyor. O belgesel filmde gösterilen Picasso'nun resim çalışma yöntemi salt bu değilmiş elbet. Ama Nazım filmin bu bölümünü seyredince çok şaşıyor. Baba Efe kendisinin de şiirde bunu yaptığını, bu değişimi yapmak istediğini söylüyor. İlkin şiirini ayrıntılarıyla, daha bol sözcüklerle yazıyor, sonra azaltarak, atarak, biçimi değiştire değiştire şiirine son sesini, son biçimini veriyor. Nazım her şiirinde sözcükleri azaltarak şiirinin son biçimini ulaştırmıyor. Kimileyin hatta çok kez aynı şiirde ilk biçimine göre sözcükleri de dizeleri de artırdığı oluyor. İnanmayı yitirmenin pahası. Bu yazı dizisinde birkaç kez Nazım'ın şiirini iyi anlamak gereğince değerlendirmek için onun yaşamını da iyi bilmek gerektiğini söylemiştim. Yalnız Nazım için değil, bütün sanatçılar için aynı şey söz konusudur. Kimi sanatçılar günlük tutmuşlar ya da anılarını yazmışlar ve bunlarda en gizli yanlarını sıradan insanlar için ayıp ve kabahat sayılabilecek yaşantılarını açıklamışlardır. Niçin böyle yapmışlardır? Bunlar sergilemeye, teşhire düşkün ruh hastaları oldukları için böyle yapmamışlardır. Yapıtlarının anlaşılması için, varlık nedenlerinin herkesçe iyi bilinmesi için böyle yapmışlardır. Çünkü her sanatçının yaşamıyla yapıtı iç içedir ve ister istemez yaşamıyla yapıtı birbirine bağlıdır. Nazım'da olduğu gibi kimilerinde bu bağlılık ve iç içelik çok sıkı sıkıyadır. İşte bu nedenle Nazım'ın yaşamını ayrıntılarıyla bilmedikçe bu yaşamın ürünü olan şiirlerini iyi anlayıp doğru değerlendiremeyiz. Bu sözlerimin boşlukta kalmaması için çok somut bir örnek vereceğim. Nazım Hikmet'in "Kocalmaya Alışıyorum" başlıklı bir şiiri vardır. Bu şiiri Nazım 12 Ocak 1963'te, yani ölümünden 141 gün, aşağı yukarı 4,5 ay önce yazmıştır. Söz konusu şiir, Sofya'da yayımlanan Narodna Prosveta Yayınevi 1967. Nazım Hikmet, dizi kitaplarının ikinci cildinde sayfa 384'te yer almıştır. Şiiri buraya aktarıyorum. Kocalmaya alışıyorum. Kocalmaya alışıyorum dünyanın en zor zanaatına. Kapıları çalmaya son kere, durup durmadan ayrılığa. Saatler akarsınız, akarsınız, akarsınız. Anlamaya çalışıyorum inanmayı yitirmenin bahasına. Bir söz söyleyecektim, sana söyleyemedim. Dünyamda sabahleyin aç karını içilen cigaramın tadı, ölüm kendinden önce bana yalnızlığını yolladı. Kıskanıyorum ölelerini, kocaldıklarının farkında bile değiller. Öylesine başlarından aşkın işleri. 12 Ocak 1963. Bu şiiri anlayabilen, bu şiirde Nazım'ın anlatmak istediğini anlayabilen biri gelsin. Ne diyor Nazım Hikmet? Anlamaya çalışıyorum, inanmayı yitirmenin pahasına. Evet, ölümünden ancak 4,5 ay önce inanmayı yitirmenin pahasına bile olsa Nazım anlamaya çalışıyor. İnanmayı yitirmek öyle mi? Demek Nazım 61 yıllık yaşamını bir kalemde yaslayıp 50 yıllık savaşımının üstünden sünger geçiriyor. Hayır, hiç de böyle değil. Ama bu şiirin nasıl, hangi etkilerle yazıldığı bilinmezse bu şiir böyle olumsuz anlaşılır. Bunun için biz Nazım'ın yaşamını bütün ayrıntılarıyla anlatmak zorundayız. Nazım'ı bir mit olarak değil, insan olarak görmek isteyen, Nazım'ı gerçekten sevenler de, onun şiirine saygı duyanlar da Nazım'ın yaşamını bütün gerçekleriyle öğrenmek zorundadırlar. Biz bugün bu gerçekleri yazmazsak, yarınlarda bir gün nasıl olsa Nazım'ın şiirini daha derinden incelemeye kalkacak olanlar, bu anlamaya çalışıyorum inanmayı yitirmenin pahasına dizesine gelip takılacaklar, salt bu dizenin dış anlamına göre ister istemez yanlış yorumlarda, yanlış değerlendirmelerde bulunacaklardır. Salt bu şiiri ele alınırsa, inanmayı yitirmenin pahasına anlamaya çalışmak döneklik değil de ya nedir? Nazım ölümüne 4,5 ay kala dönek mi oldu? Bu şiirin hangi koşullarda yazılmış olduğunu sanıyorum dünyada en çok üç kişi biliyor. Biz de susalım mı? Söylemeyelim mi? Gerçekler acı da olsa ortaya çıkmasın mı? Yoksa otobiyografideki dizede olduğu gibi Nazım Hikmet'i mitleştirenler, hayır, Nazım Hikmet böyle bir dize yazamaz, yazmamıştır mı? Diyeceklerdir. Üstelik onlara bilmedikleri işlerine yarayacak bir ipucu da vereyim. Bu kocalmaya alışıyorum şiiri, Rusça olarak da yayımlanmış ama şiirden söz konusu olan anlamaya çalışıyorum inanmayı yitirmenin pahasına dizesi çıkarılarak yayımlanmıştır. Niçin bu dize çıkarılmıştır? Eski arkadaşlarımızı bu yakınlarda gittikçe daha sık yitiriyoruz. Tornacı Emin arkadaşımızın, Emin Sekun, cenaze töreninde İbrahim Topçuoğlu arkadaşımız, işte bir destan daha gitti, demişti. Bu çok yalın söz bana dokunmuştu. Bizim kuşak çoklarınca bilinmeyen çok destanları toprağa gömdü. Pek çok bilgi, görgü, deney, tanıklık da onlarla birlikte toprağa gömüldü. Bizimle birlikte de başkalarının bilmedikleri belgelerin, tanıklıkların, bilgi ve deneylerin toprağa gömülüp yok olmaması için Nazım'a değgin bu yazı dizisini yazıyorum. Daha önce de yazmıştım. Nazım'ın yaşam öyküsünü kendim yazmak isterdim. Ama uzun zaman isteyen bir iş bu. En az 15 yıllık çalışma ister. Üstelik bugünkü Türkiye ortamının böyle bir yapıtın yayımlanması için özgür koşulları da yok. Bu nedenle hiç olmazsa başkalarının işine yarar düşüncesiyle bu notları olsun yayımlayayım diye düşündüm. Nazım Hikmet'in Moskova'daki evinin dış duvarına törenle levhanın konulduğu günkü konuşmaları daha önce burada yazmıştım. Bu konuşmalardan sonra konuklardan kimisi Nazım'ın evine girmişti. Vera Hikmet, Tulyakova konuklarını kendi hazırladığı börekler, bisküviler, çörekler, çerezler ve içkilerle ağırladı. Ev içinde Nazım'ın arkadaşlarından Lenin ödülü sahibi Faiz Ahmet, Edebiyat Gazetesi, Literaturnaya Gazeta yazarlarından Mar ve daha başkaları konuştu. Son olarak konuşan eleştirmen Zahar Çenko, törende de burada da Nazım için çok şey konuşuldu. Nazım'ın birçok yönleri belirtildi ama onun iyimserliği üzerinde hiç durulmadı. Kimse Nazım'ın en büyük özelliği olan iyimserliğini anlatmadı. Ben bütün yaşamımda Nazım kadar iyimser bir insan görmedim diyerek bu sözlerine Nazım'ın birbirlerini çok seven ama umutsuz bir delikanlıyla bir kızı nasıl evlendirdiğini anlattı. Zahar Çenko'nun bu sözleri beni uyardı. Nazım'ın aşırı bir iyimser olduğunu biliyordum. Ama neden o güne dek iyimserliğinden hiç söz etmemiştim? Kendi kendime kızmıştım. Nazım'da iyimserlik öylesine doğaldı ki bundan söz etmeyi bile gereksinmemiştim. Nazım en ağır hapis cezalarına çarpıldığı zamanlarda da, idam cezasına çarpıldığı zamanlarda da, ölümün pençesi altında aylarca döşeye serildiği zamanlarda da iyimserdi. Bütün şiirlerinde ve yaşamında iyimserdir. Yaşamaya dair başlıklı üç şiirinde bu imserliğini olağanüstü bir güzellikle anlatır. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin, hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak, yani ağır bastığından, beyaz ameliyat masasından kalkmamak ihtimaliyle erken yaşta ameliyata giren hastaya şöyle der. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaş fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Nazım işte böyle bir iyimserdi. Bütün şiirlerinde de iyimserlik vardır, yalnız biri dışında. Kocalmaya alışıyorum. Nazım'ın tüm yaşamında tek karamsar şiiri budur. Nedenle acı çekiyor, nedenle karamsarlığa düşmüş ki, mutluluk olarak dünyamda sabahleyin aç karına içilen cigaramın tadı, diyor. Şiirinde de, gerçek yaşamında da ölümü çok aşırı iyimserlikle karşılamış olan Nazım, bu kez, bu kocalmaya alışıyorum başlıklı şiirde, ölüm kendinden önce bana yalnızlığını yolladı, diyor. Nazım artık yalnız, yapayalnızdır. Hem de işsizdir üstelik. Öyle ki, başlarından aşkın işleri oldukları için kocaldıklarının farkında bile olmayanları kıskanır olmuştur. Kıskanıyorum öylelerini, kocaldıklarının farkında bile değiller. Öylesine başlarından aşkın işleri. Peki ne olmuştur Nazım'a da? Bu denli yoğun bir karamsarlığa düşmüştür. Ne olmuştur bu inanmış şaire de anlamaya çalışıyorum inanmayı yitirmenin pahasına diyebilmiştir. Bunları da ileride açıklamak zorundayım. Asıl kıyamet o zaman kopacaktır. Bu şimdiki dedikoduların çok üstünde hainliği mi beni söyleyecekler çıkacaktır. Her ne olursa gerçekleri açıklayacağım. Çünkü Nazım'a büyük saygım, büyük de borcum var. Ben Nazım'a olan büyük borcumu, onu ak ve kara yanlarıyla, onu bütün gerçekliğiyle, onu insan olarak anlatmaya çalışarak ödemeye uğraşıyorum. Merakta kalacakları şimdiden söyleyeyim ki, Nazım'ın şiirinde söylediği, inanmayı yitirmenin pahasına anlamaya çalıştığı şey, bütün yaşamı boyunca bağlandığı inancı değil, Nazım'ın bağlandığı örgütün, gerçekte bulundukları yere hiç de layık olmayan kötü kişileridir. Ama biz bunu açıklamazsak, hiç kimse bilemeyecek, üstelik yanlış, ters yorumlarda bulunacaktır. Bu olayın çevresindeki yan olayları, bu olayı oluşturan başka olayları anlatmadan, Nazım'ın bu şiirindeki kötümserliği, karamsarlığı, inanmayı yitirmenin pahasına anlamaya çalıştığı şeyi anlatmanın olanağı olmadığından, Nazım'ın bu durumunu açıklamayı daha ileriye bırakıyorum. Yaşamaya dair. 1. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın, bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın, yani o derecede, öylesine ki derin, mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin, hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde, ölüme inanmadığın için. Yaşamak, yani ağır bastığından. 1947. Yaşamaya dair. 2. Diyelim ki ağır ameliyatlı hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz. Daha orada, ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla, yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl, nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. 1948. Yaşamaya dair 3. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından, mavi kadifede bir yıldız zerresi yani. Yani bir koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak, zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmek için. Şubat 1948. Bir mektup. Merhaba Aziz. Sen de çok yaşa Aziz. Nazım'ın bir şiirinde şöyle bir dize vardı. Şuurun çok uzun bir köprüsü var. Sevmekle anlamının arasında. Nazım'ı anlayarak sevmenin örneğini gösteriyorsun. Vatandaki bu dizi yazında. Bala'nın, Babayev'in kitapları da dahil, onlardan önce ve onlardan bu yana yazılanların çoğunda, Nazım'da ak ateşe kesmiş ve tüm bu sevgiye yadırgı kalan yabancılaşmaları yakıp yok eden, insan sevgisini dile getiren bir yaklaşım görmedim. Senin yazılarına gelinceye değin. Bu duygusallığa, şuurun o çok uzun köprüsünü dayanılmaz deneylerden geçe geçe arınmış, somutlanmış bu duygusallığa ters düşmenin, bir olumluluk sayıldığı bir tutumla Nazım'a yaklaşmak, bir yerde boğuşlanmaz bir tutarsızlık oluyor. Ve bu tutarsızlık içinde Nazım, bir mekanizmi kurban ediliyor. Nazım üzerindeki yazılarında iç izlenimlerini somutlayarak açıkladığın, Nazım'ın kafasında ve de yüreğinde yansıyan, insanlığın yarattığı bütün güzel şeylerin mirasçısı olma hak davasını, böylesini eksiksiz bir biçimde ortaya koyan ilk sen oldun. Böyle bir mirasçılık davası gütmeden, bu mirasa hak kazandığını ve hak kazanan bir duruma geldiğini iddiasızca gösterdin. Bir de ona ölümünden sonra olsun, bin turnacıklarını sunan Japon çocukları, bütün insan kardeşlerinin duygularını bin turnacıkta somutlayan Japon çocukları. Bu tüm dünya çocuklarının öpüşüydü aslında. Onun ölümsüz aydın alnına ateşle, seveceğim bir ateşle sunulan, çiçek çiçek konulan öpüş. Çocuklar, çocuklarımız sezdiler onu. İnsanoğlunun bugünü, yarını olan çocuklarımız. Bendeki bu övünç de Nazım'ın yaşadığı bir dönemde onun sezdirdikleriyle gönül gözümüz açılarak dünyaya Nazımca bakışımızı sağlamış olmamız, şiirlerini benim halkımın diliyle, insanlığın en güzel gözlemleri olarak dünya insanlarının dilleriyle kucaklaştırmış olmasından geliyor. Yüreğinin fırınında iyice yakarak nasıl da güzel yoğurdu insan sevgisini. Seni tebrik ederim Aziz kardeşim. Sen de çok yaşa. Yaşayacaksın da. O pırıl pırıl duygulu yüreğin ve ellerin var olsun. Doktor Ziya Aykut. Musluktan durmadan damlayan suyun mermeri aşındırması, pasın en sert madeni kemirip eritmesi gibi dedikodu da hedef aldığı insanın kişiliğini yıkmaya yöneliktir. Dedikodu açık yapılmadığı, yazılı olmadığı, belgesi bulunmadığı için bu gizliliğe sığınan korkak dedikoducuya yanıt da verilemez. Nazım'ı insanlık üstüne çıkarıp mitleştirmek isteyenler, Nazım bağnazlarıdır. Bunlar, bu dizi yazılarım yayımlanmaya başladığından beri olmadık dedikodular çıkarıyorlar. Bunların içinde gençleri başka gazeteye, örneğin Politika gazetesine gönderip, Nazım'a ilgin bu yazıların dolayısıyla aleyhime kampanya açtırmaya kalkışanlar olmuştur. Tanınmış yazarlara gidip, örneğin Çetin Altan'a, onları bana karşı kışkırtmaya çalışmışlardır. Oysa bu dizi yazılarım içinde onların her türlü yazısına yer açıktır. Bu konuda gönderilmiş hiçbir yazı geri çevrilmemiştir. Dedikodulardan biri benim Vatan Gazetesi'ne 60 bin lira borcum olduğundan, bu borcu ödeyebilmek için bu dizi yazıları yazmak zorunda kaldığımdır. Yalan söylüyorlar. 40 yıllık yazarlık yaşamımda dayanılmaz sıkıntılar çektiğim uzun yıllar olmuştur. Ama herhangi bir gazeteye, herhangi bir kitapçıya borçlandığım hiç olmamıştır. Dedikoducuların hayalleri bile o denli sefil, hayal ufukları o denli alçak ki, ancak iftirada 60 bin liraya ulaşabiliyorlar. Ben bu dizi yazıları büyük satışlı gazetelerden birine, onların hayal ettikleri bu sayının 3-4 katına satabilecekken, yeni çıkmaya başlayan solcu bir gazeteyi desteklemek için, bu gazeteye onların uydurdukları sayıdan çok daha aşağıya verdim. Paraya önem vermem diyenlerden değilim, çok önem veririm. Ama yaşamımda paradan da önemli şeyler vardır her zaman. Vatan Gazetesi'ne 60 bin lira borcum olsaydı, borcumu ödemek için illa Nazım Hikmet'in yaşamını yazmak zorunda değildim. Başka bir yazı da yazabilirdim. Benim vatana 60 bin lira borcum olduğu için bu yazıları yazmak zorunda kaldığım yalanını çıkaranlar, hem de Vatan Gazetesi'ndeki bu açıklamamdan sonra bu yalanı söyledikleri insanların yüzlerine nasıl utanmadan bakabilecekler? Onlar dedikodunun bilinmez hedef oluşuna sığınıyorlardı. 19. ayrımın sonu, sayfa 287.